Ayrım 2, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, Sayfa 19. Ernst Kessler'in morali biraz olsun düzeldi. Karanın üzerinde uçmak bir şekilde kendisini daha emniyette hissettiriyordu. Aşağıdaki kayalık alana çakılırlarsa kurtulma şansı olacağından değil, ama yine de karada ölmek ve böylece cesedinin bulunup adam gibi bir törenle toprağa verilmesi, o vurulup düşen İngiliz pilot gibi denizlerin bilinmezliğinde ölmekten çok daha iyi geliyordu ona. Kader o anda son kartını oynamaya karar vermişti. Kocaman keşif uçağını yarım güçle çalışarak dengede tutan sol kanat üzerindeki dış motor hiçbir belirti göstermeden öylesine ani şekilde susmuştu ki pervane denge sağlayan bir döner disk olmaktan çıkmış, birdenbire müthiş bir hava direnci oluşturan parlak metalden yapılmış sabit bir heykele dönüşmüştü. Kokpitte Lichterman uçağın helezon hareketini engellemek üzere sert bir şekilde kumanda koluna asıldı. Sağ kanattaki itme ve soldaki direnç uçağın havada kalmasını neredeyse imkansız hale getirmişti. Uçak burnunu sola çevirip dalışa geçmek istiyordu. Kessler tüfek kaidesine doğru şiddetle savruldu ve fişeklik bir kırbaç gibi yüzünde şakladı. O kadar sert bir darbeydi ki bu, bir an görüşü bulanıklaştı ve burnundan kan gelmeye başladı. Eğer kafasını eğip kendini korumasa bu kez parlak pirinç kuşak tam kafasına çarpacaktı. Güçlükle fişekliği ara duvara sabitledi. Lichterman birkaç saniye uçağı sabit tutmayı başardı. Ancak bunun umutsuz bir mücadele olduğunu biliyordu. Kondor dengesini tamamen kaybetmişti. Eğer bir yere inmeyi umut ediyorsa bunu ancak itme gücüyle hava direncini eşitleyerek gerçekleştirebilirdi. Uzanıp sağdaki motorları susturan düğmeye bastı. Motorlar hemen durdu. Sol tarafındaki sabit pervane direnç oluşturmayı sürdürüyordu. Ama uçak artık iri bir planöre dönüştüğünden Lichterman bunu dengeleyebiliyordu. ''Kessler, buraya gel ve bağlan.'' Lichterman dahili haberleşmeden seslendi. ''Çakılacağız.'' Uçak tepesinde küçük bir buzul olan fiyordun yanı başında yükselen bir dağın üzerinden hızla geçti. Buzul sivri dişli kayaların yanında göz kamaştırıcı bir beyazlığa sahipti. Emniyet kemerini çözmüş ve top yuvasından sürünerek çıkmak üzere eğilmişken Ernst'in gözüne çok aşağılarda bir şey çarptı. Fiyordun yarığının dibinde buzulun üzerinde kısmen inşa edilmiş bir yapı vardı. Ya da buzulun gömmeye başladığı çok eski bir şeydi bu. Bu kadar uzaktan ve bir anlık bakışla boyutlarını algılaması zordu. Ama sanki bir tür Viking ambarı gibi büyük gözüküyordu. ''Kaptan!'' diye bağırdı Kessler. ''Arkamızda, şu fiyordun içinde. Bir bina var, sanırım buzun üstüne inebiliriz.'' Lichterman hiçbir şey görmemişti. Ama Kessler arkaya dönük oturuyordu ve fiyordu rahatça görebilirdi. Kondor'un önünde gözüken bölge buzların oyduğu bıçak gibi keskin küçük tepelerden oluşan engebeli bir araziydi. Uçağın iniş takımları yere değdiği anda parçalanırdı ve kayalar uçağın gövdesini kağıt gibi biçerdi. ''Emin misin?'' diye geriye seslendi. ''Evet efendim, buzulun ucundaydı. Ay ışığında görebildim. Kesinlikle orada bir bina var.'' Motorlar olmadan Lichterman'ın iniş için tek deneme şansı vardı. Önündeki alana inerse kendisinin ve iki adamının hiçbir kurtulma şansı olmayacağından emindi. Buzula inmek de pek mantıklı değildi ama her şeye rağmen az da olsa kurtulma şansları vardı. Uçağın ataletiyle mücadele ederek dümeni kuvvetlice ittirdi. Uçağı döndürmek kanatlardaki kaldırma kuvvetinin azalmasına sebep oldu. Uçağı tekrar düz duruma getirdiğinde altimetre iki kat hızla geriye doğru dönmeye başlamıştı. Lichterman'ın yapabileceği bir şey yoktu. Fizik kuralları işliyordu. Heybetli uçak gökyüzünü yararak kuzeye yöneldi. Buzulu görmesini engelleyen dağ Lichterman'ın önünde beliriverdi. İçinden parlak ay ışığına şükretti. Çünkü başka türlü dağın eteğindeki el değmemiş buzuldan oluşmuş 1,5 kilometrelik alanı göremezdi. Kessler'in sözünü ettiği binayı göremedi ama zaten çok da önemi yoktu bunun. Tüm dikkatini buza vermişti. Buzul kütlesi dağın yanındaki bir yarıktan neredeyse dik bir buz duvarı olarak aşağı doğru uzanıyordu. O kadar kalındı ki cılız ışığın altında bile masmavi gözüküyordu. Uzun fiyort boyunca birkaç küçük buzdağı göze çarpıyordu. Kondor hızla alçalıyordu. Lichterman buzulla aynı hizaya gelmek için son bir manevra yaptı ve irtifasını korumaya çalıştı. Dağın zirvesinden daha aşağıda uçuyorlardı şimdi. Buzulun şekillendirdiği kaya kanat ucuna bir kol boyu mesafeden daha yakındı. 300 metreden düz gözüken buz yüzeyi yaklaştıkça daha engebeli, sanki küçük dalgalar bir anda üzerinde donup kalmış gibi gözüküyordu. Lichterman iniş takımlarını açmadı. Tekerleklerden biri koparsa uçak takla atar ve paramparça olurdu. ''Sıkı dur'' dedi. Boğazı o kadar kurumuştu ki karga gibi çatallı bir ses çıkmıştı ağzından. Ernst yerinden kalkıp telsizcinin koltuğuna geçerek emniyet kemerini bağlamıştı. Joseph Lichterman'la birlikte kokpitteydi. Telsizin göstergeleri bembeyaz bir ışık saçıyordu. Hiç pencere olmadığından uçağın içi kapkaranlıktı. Pilotun kısa uyarısını duyar duymaz Kessler iki büklüm oldu ve eğitimde öğretildiği gibi ellerini ensesinde birleştirip dizlerini dirseklerinin arasına aldı. Dudaklarından dualar dökülmeye başladı. Kondor buzula belli bir açıyla dokunup 3-4 metre yükselerek tekrar daha sert bir şekilde indi. Metalin buza temasından çıkan ses, tünelin içinden hızla geçen bir trenin sesi gibiydi. Kessler kemere rağmen şiddetle savrulduğunu hissetti, ancak Jen'in pozisyonunu bozmaya cesaret edemedi. Uçak kulak tırmalayıcı bir ses çıkararak bir yere öylesine sert şekilde çarptı ki, telsiz notları bulundukları raflardan fırlayıp havada uçuşmaya başladı. Kanat buza çarptı ve uçak kendi etrafında dönmeye başladı. Aynı anda uçaktan kopan parçalar etrafa saçılıyordu. Uçağın içinde yalnız başına olup dışarıda neler olduğunu bilmemek mi, yoksa kokpitte pilotun yanında durup kondorun parçalandığını görmek mi daha iyiydi bilemiyordu. Kessler'in büzüştüğü yerin altında bir yırtılma oldu ve uçağın gövdesinden içeri doğru buz gibi bir hava akın etti. Ön topçu yerini koruyan plexiglas koparak kabinin içine fırladı. Buzuldan kopan buz parçaları uçağın içine yağmaya devam ediyor ve sanki uçak bir türlü yavaşlamıyor gibiydi. Birden o ana kadarki en yüksek ses duyuldu ve yırtılan metalin patlamayı andıran sesini yüksek oktanlı uçak yakıtının keskin kokusu takip etti. Kessler ne olduğunu biliyordu. Kanatlardan biri buza saplanıp kopmuştu. Lichterman benzinin çoğunu boşalttıysa da kalan miktar yine de ciddi bir yangın tehlikesi oluşturuyordu. Uçak hem kendi salınımının hem de hafif eğimin etkisiyle buz üzerinde kızak gibi kaymaya devam ediyordu. Sonunda yavaşlamaya başladı. Sol kanadının kopması uçağı gidiş yönüyle dik açı yapacak şekilde döndürmüştü. Giderek gövdesinin daha büyük bir kısmı buzla temas ettikçe sürtünme kuvveti yer çekimine üstün gelmeye başladı. Kessler derin bir nefes aldı. Kondor'un artık her an durabileceğini anlamıştı. Kaptan Lichterman başarmıştı. Tam acil durum pozisyonunu bırakacaktı ki sağ kanat buza çarparak kökünden koptu. Gövde kopan kanadın üzerinde yuvarlanarak tepe taklak bir halde durdu. Bu şiddetli sarsıntı Kessler'i neredeyse kemerinden fırlatıp atacaktı. Boynu ciddi şekilde zedelenmişti ve acıyı ayak parmaklarına dek hissetti. Genç havacı artık alüminyumun buz yüzeye temasından çıkan sesin kesildiğini fark edene kadar bir süre daha o şekilde kemerlerine asılı durumda kaldı. Kondor durmuştu. Kusmamak için kendini zor tutarak kemerlerini çözdü ve yere çömeldi. Ayaklarının altında yumuşak bir şey hissetti. Karanlıkta yana kaydı, aşağıya doğru uzandı ve hemen elini geri çekti. Bir cesede dokunmuştu ve ellerine ne olduğunu hemen anladı. Ilık ve yapışkan bir sıvı bulaşmıştı. Kan. Kaptan Lichterman diye seslendi. Joseph. Cevap olarak uçağın her tarafından içeri esmekte olan soğuk rüzgarın uğultusunu duydu. Kessler telsizin altındaki dolabı karıştırdı ve bir el feneri buldu. Onun çıplak ışığı daha ilk saldırı anında ölen Max Eberhard'ın cesedini aydınlattı. Joseph ve Lichterman'a seslenerek fenerin ışığını ters dönmüş kokpitte gezdirdi. İkisi de koltuklarındaydı ve kolları kemerlerine bağlı vücutlarının yanında bir bez bebeğinki gibi serbestçe sallanıyordu. İkisi de hareketsizdi. Hatta sürünerek yanlarına gidip pilotun omzuna dokunmasına rağmen en ufak bir hareketlenme olmadı. Lichterman'ın kafası geriye düşmüş, mavi gözlerini hiç kırpmıyordu. Yüzü kafatasından akan kanla koyu kırmızıya boyanmıştı. Kessler yanağına dokundu. Hala ılıktı fakat cildi esnekliğini yitirmişti. Macun gibiydi. Fener'in ışığını telsizci topçuya doğru çevirdi. Joseph Vogel de ölmüştü. Kafasını bölme duvarına çarpmıştı. Metale bulaşan kanı görebiliyordu. Lichterman'ın da uçak ters döndüğünde boynu kırılmış olmalıydı. Benzinin keskin kokusu Kessler'i bir anda kendine getirdi ve doğruca uçağın arkasına yöneldi. Ana çıkış kapısı oradaydı. Pervazı çarpmanın etkisiyle ezilmişti. Omzuyla metale sertçe vurarak açmak zorunda kaldı kapıyı. Kondordan dışarı fırladı ve buzun üstüne düştü. Gövdeden ve kanattan kopan parçalar buzul üzerinde geniş bir alana yayılmıştı. Uçağın buzun üzerinde açtığı derin izleri de görebiliyordu. Yangın tehlikesi ne kadar yakındı ya da uçağa ne zaman geri dönmesi emniyetli olurdu kestiremedi. Bildiği tek şey buzulu yalayarak esen rüzgarın altında açık havada uzun süre dayanamayacağıydı. Tek umudu çakılmadan önce gördüğü esrarengiz binayı bulmaktı. Kondor'un yanmayacağından emin olana kadar orada bekleyip sonra uçağa dönebilirdi. Telsizin bozulmadığını umuyordu. Eğer çalışmıyorsa o zaman uçağın kuyruk kısmına koydukları şişme botu kullanacaktı. Bir köye ulaşması günler alabilirdi ama kıyı şeridini izleyerek bunu başarabilirdi. Bir plana sahip olmak son bir saatte yaşadığı dehşeti unutturmuştu. Sağ kalmaya odaklanmalıydı. Kaybettiği arkadaşlarını düşünmeye, Narvik'e sağ salim vardığında başlayabilirdi. Hiçbiriyle özel bir yakınlığı yoktu. Araştırmalarını onlarla eğlenmeye tercih etmişti. Yine de ekip arkadaşlarıydı hepsi. Kafası zonkluyordu ve boynu öyle tutulmuştu ki hiçbir tarafa hareket ettiremiyordu. Darfjord'un büyük bir kısmını gizleyen dağı kerteriz alıp buzun üzerinde güçlükle ilerlemeye başladı. Buzun üzerinde mesafeyi kestirmek çok zordu ve 1-2 kilometre olarak düşündüğü uzaklığın bunun kat be kat üstünde olduğunu anladı. Şiddetli bir sağanak yağmur başladı ve bu da her şeyin üstüne tuz biber ekti. Ceketinin üzerindeki su donarak her adımında çatırdayan parçalar halinde yere dökülüyordu. Uçağa geri dönüp şansını denemeyi düşünmeye başlamışken kısmen buzun üzerinde yükselen yapının silüeti uzakta belirdi. Yaklaşıp ayrıntıları daha net seçmeye başladığında yaşadığı ürpertinin sebebi soğuktan daha fazlasıydı. Gördüğü şeyin bir binayla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Kocaman bir geminin provasının altında duruyordu şimdi. Ahşaptan yapılmış bakır kaplamaları olan ve tepesinde kule gibi yükselen gemi buzun içinde hapsolmuştu. Buzulların ne kadar yavaş hareket ettiğini bildiğinden böyle bir geminin bu kadar derin bir biçimde buza gömülmesi için binlerce yıl gerektiğini tahmin etti. Daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Kafasından bu düşünce geçtiği anda bunun doğru olmadığını fark etti. Bu geminin resimlerini görmüştü daha önce. Daha çocukken dedesinin ona okuduğu İncil'de görmüştü resimleri. Kessler her zaman eski ahitteki hikayeleri yeni ahitteki vaazlara tercih etmişti. O yüzden geminin boyutlarını bile hatırlıyordu. 300 arşın uzunluğunda, 50 arşın genişliğinde ve 30 arşın yüksekliğindeydi. Ve Nuh hayvanları çiftler halinde bu gemiye bindirdi. Birinci bölüm. Bandar Abbas, İran. Yorgun görünümlü Şilep, Bandar Abbas'ın yoğun limanı açıklarında İranlı güvenlik görevlilerinin dikkatini çekecek kadar uzun süre demirli kalmıştı. Yakındaki bir donanma üssünden hareket eden silahlı bir devriye botu, masmavi sığ sularda hızla ilerleyerek 150 metreden uzun olan gemiye doğru yaklaştı. Geminin adı Noregoy'du ve eğer sancak direğindeki bayrağa bakılırsa Panama bandıralıydı. Görünüşe göre ömrünü genel yük gemisi olarak geçirdikten sonra konteyner görevine verilmişti. Üçü başta ikisi kıçta olmak üzere güvertesinden uzanan 5 adet kargo vinci dalsız ağaçlar gibi gözüküyordu. Onların etrafında da kaptan köprüsünün pencerelerine kadar yükselen parlak renklere boyanmış konteynerler dizilmişti. Çok sayıdaki konteynere karşın gemi suyun oldukça üstünde, azami yük çizgisinin altındaki en az 5 metrelik kırmızı boyayı gözler önüne serecek şekilde duruyordu. Gövdesi boydan boya maviydi, ancak epeydir yüzeyine bir kat boya bile sürülmemiş gibi görünüyordu. Üst kısmı da uyumsuz bir yeşil tonda boyanmıştı. İki bacası da isten o kadar kararmıştı ki asıl renkleri belli olmuyordu. Bacalardan çıkan bir öbek duman geminin üzerinde tabaka halinde asılı kalmıştı. metal payandalarla oluşturulmuş bir iskele geminin kıçından sarkıtılmış, üzerlerinde yağa bulanmış iş elbiseleri olan adamlar Şileb'in dümen yatağı üzerinde çalışıyorlardı. Devriye teknesi yaklaştığında süratli botun kaptanlığını üstlenen as değmen megafonu ağzına götürerek ''Merhaba Norego!'' diye Farsça seslendi. ''Geminize çıkacağımızı bildiriyoruz.'' Muhammed Gami aynı sözleri İngilizce olarak da tekrarladı. Az sonra ter lekeleri içinde bir üniforma giymiş, oldukça kilolu bir adam iskele başında belirdi. Astına başıyla işaret verdi ve geminin merdiveni alçalmaya başladı. Birbirlerine yaklaştıklarında Gami adamın omuzlarındaki kaptan apoletlerini gördü ve üzülerek bu düzeyde bir insanın kendini nasıl böylesine bıraktığını merak etti. Norego'nun kaptanının kocaman göbeği kemerinden bir karış sarkıyordu. Beyaz şapkasının altından yer yer grileşmiş yağlı siyah saçları gözüküyordu ve yüzü de iki günlük uzamış sakallarla kaplıydı. Geminin sahiplerinin bunun gibi bir adamı nereden bulduklarını merak etti. Adamlardan biri devriye botunun 50 kalibrelik makinelisinin başında dururken bir diğerine sert gövdeli şişme botu çıkış iskelesine bağlamasını işaret etti. Diğer bir gemici yakın mesafede omzunda bir AK-47 asılı vaziyette duruyordu. Gami silahının kılıf kapağının açık olup olmadığını kontrol ettikten sonra yardımcısıyla birlikte gemiye çıkan merdivenlere atladı. Tırmanırken kaptanın saçlarını yatırdığını ve pis gömleğini düzelttiğini gördü. Boşuna çabalıyordu. Güverteye eriştiğinde Gami geminin saçının yer yer kalktığını ve 15-20 yıldır boyanmamış olduğunu fark etti. Pas nakliye konteynerleri dışında her şeyin yüzeyini kaplamıştı. Onlar da muhtemelen tayfaların ihmalinden zarar görecek kadar uzun süre güvertede değillerdi. Küpeşle demirlerindeki boşluklar zincirlerle doldurulmuştu. Üst güverte o kadar paslanmıştı ki neredeyse yıkılıverecekmiş gibi duruyordu. Tiksintisini gizleyerek kaptana sert bir selam verdi. Kaptan kocaman göbeğini kaşıyıp şapkasının kenarına dokunarak belli belirsiz bir karşılık verdi. ''Kaptan, ben İran donanmasından Asteğmen Muhammed Gami, bu da Deniz Er Katahani.'' ''Norego'ya hoş geldiniz Asteğmen'' dedi Şilev'in kaptanı. ''Ben Kaptan Ernesto Esteban.'' Adamın İspanyol aksanı o kadar baskındı ki Gami anlamak için her kelimesini kafasında yeniden düşünüyordu. Esteban, İranlı denizciden 4-5 santimetre uzundu ama fazla kiloları omuzlarını düşürmüş, sırtını da kamburlaştırmış olduğundan neredeyse aynı boyda gözüküyorlardı. Koyu renk gözleri sulanmıştı. Gami'nin elini sıkmak üzereyken güldüğünde sarı ve çarpık dişleri ortaya çıktı. Nefesi de ekşi peynir gibi kokuyordu. ''Dümen donanımızda nasıl bir sorun var?'' Esteban İspanyolca küfrederek ''Yatak sarmış. Bu bir ayda 4. kez oluyor. Cimri patronlar tersanede onarmama izin vermediler. Bu yüzden adamlarım halletmek zorunda kaldı. Bu gece yola çıkmamız lazım. En geç yarın sabah.'' dedi. ''Yükünüz ve teslim yeriniz.'' Kaptan nakliye konteynerlerinin birine eliyle vurdu. ''Boş kutular, tam Norego'ya uygun yükler.'' ''Anlamadım.'' dedi Gami. ''Dubai'den Hong Kong'a boş konteynerler taşıyoruz. Dolu konteynerler gemiyle taşınır, boşaltılır ve rıhtıma yığılır. Biz de onları yeniden doldurulacakları Hong Kong'a geri taşırız.'' Geminin karinasının neden suyun o kadar üzerinde olduğu şimdi anlaşılıyordu. Boş konteynerler olsa olsa birkaç ton çekerdi. ''Peki buraya gelirken ne taşıyorsunuz?'' ''Anca masraflarımızı karşılayacak şeyler.'' dedi Esteban acınaklı bir şekilde. ''Kimse bu gemiyi boş kutulardan daha değerli bir şey için sigorta etmez.'' ''Mürettebat beyanınızı, konşimentoyu ve geminin evraklarını görmem gerekiyor.'' ''Bir sorun mu var?'' ''Buna evraklarınızı gördükten sonra karar vereceğim.'' diyerek karşısındaki sevimsiz adamı yola getirecek tehditkar bir ifade kullandı Gami. ''Tekneniz İran karasularının içine kadar girmiş durumda ve bu da bana gerek gördüğümde bu tekneyi karış karış arama hakkı veriyor.'' ''No problema signor.'' dedi Esteban aşırı nazik bir yumuşaklıkla. Sırıtışı daha çok yüzünü buruşturur gibiydi. ''Şu sıcaktan kaçıp ofisime girelim mi?'' Bandar Abbas, Basra Körfezi'nin dar giriş noktasındaki Hürmüz Boğazı'nın en kavisli yerinde konuşlanmıştı. Yaz aylarında gün içinde sıcaklık nadiren 50 derecenin altına düşerdi ve hemen hemen hiç rüzgar olmazdı. Ayaklarının altındaki metal zeminde rahatlıkla yumurta pişirilebilirdi. ''Yolu gösterin o zaman.'' dedi Gami elini köprü üstüne doğru uzatarak. Norego'nun içi de dışı kadar köhneydi. Yerdeki muşamba döşeme ufalanmıştı ve çıplak saç duvarlarda yer yer soluk boya öbekleri vardı. Tavana monte edilmiş floresan lambalardan vınlama sesi geliyordu. Birçoğu gelişi güzel aralıklarla yanıp sönerek dar koridorda koyu gölgeler oluşturuyordu. Estaban, Gami ve Hatahani'yi korkulukları sallanan dar bir güverte yolundan geçirerek daha kısa bir koridora çıkarttı. Ofisinin kapısını açarak içeriye buyur etti. Ofisin sonundaki açık kapıdan kaptanın kamerası gözüküyordu. Toplanmamış bir yataktan lekeli çarşaflar sarkıyordu. Odada ayrıca duvara monte edilmiş bir şifon yer ve onun da üzerinde boydan boya çatlamış bir ayna vardı. Dikdörtgen şeklindeki ofisin tek lombozunun camı tuzdan o kadar aşınmıştı ki içeriye ancak loş bir ışık sızabiliyordu. Duvarlar siyah kadife üzerine cafcaflı renklerle boyanmış, üzgün bakışlı palyaço resimleriyle bezenmişti. Diğer bir kapı Tahran'ın kenar mahallelerindeki benzerlerinden bile daha pis görünümlü bir tuvalete açılıyordu. Odada içilen sayısız sigaradan kalan zift kokusu her şeyin üzerine sinmişe benziyordu. Kendini bildiğinden beri sigara tiryakisi olan İranlı deniz subayı Gami bile genzinde hissettiği bu kokudan tiksinmişti. Esteban masa lambasının kordonunun ucundaki çıplak telleri masanın yanındaki prize soktu. Masa lambası prizden çıkan kıvılcımlar eşliğinde göz kırparak yandı. Esteban tuhaf bir iniltiyle kendini koltuğuna bıraktı. İki müfettişe masanın önündeki sandalyelere oturmalarını işaret etti. Gami oturmadan önce gördüğü hamam böceği ölüsünü cebinden çıkarttığı bir kalemle yere ittirdi. Masasını karıştıran kaptan bulduğu içki şişesine iki Müslümana bir bakış attıktan sonra İspanyolca bir şeyler mırıldanarak çekmeceye geri koydu. ''İşte belgeler'' diyerek bir dosyayı uzattı. ''Dediğim gibi Dubai'den Hong Kong'a sadece boş konteyner taşıyoruz.'' Bir başka dosyayı masanın üstüne koyarak, ''Mürettebata ait evraklar, bana sorarsanız bir gemi dolusu nankör. İstediğinizi atın içeri, bence hiç mahsuru yok. Bunlar da Norego'nun evrakları.'' dedi. Gami gemi personelinin isimlerini parmağını evrakın üzerinde gezdirerek ve milliyetlerine dikkat ederek okudu. Her birinin kimliklerini ikişer kez kontrol etti. Gemi mürettebatı Çinli, Meksikalı ve Karayip adalarından gelenlerden oluşuyordu. Dümeni tamir edenlerin görüntüsüyle uyumlu bir listeydi. Kaptanın kendisi de Meksika, Guadalajara'dandı. 11 yıldır Transocean Shipping and Freight şirketinde çalışıyordu. Son 6 yıldır da Norego'nun kaptanıydı. Esteban'ın sadece 42 yaşında olduğunu görünce şaşırdı Gami. Adam 60'ına yakın gösteriyordu. Kuşku uyandıracak hiçbir şey yoktu ama Gami yine de bir şeyi atlamak istemiyordu. ''Burada 870 konteyner taşıdığınız yazıyor.''
''Aşağı yukarı.''
''Ambara mı istiflediniz?''
''Güverteye yüklenmemiş olanları, evet.''
''Bakın kaptan, sizi hor görmek istemem ama bunun gibi bir gemi etkin bir şekilde konteyner taşımaya uygun tasarlanmamış. Ambarlarınızda kaçak mallar için uygun yerler olabileceğinden şüpheleniyorum. Tamamını denetlemek istiyorum.''
''Dümen donanımım tamir edilene kadar elimdeki en bol şey zaman asteğmen'' dedi kendinden emin bir şekilde. ''İsterseniz tüm gemiyi arayabilirsiniz. Gizleyecek hiçbir şeyim yok.''
Ofisin kapısı aniden sonuna kadar açıldı ve tahta terlikli bir Çinli tayfa içeri dalarak kaptana heyecanlı ve telaşlı bir şekilde kanton dilinde bir şeyler söyledi. Esteban küfrederek masasından fırladı. Onun bu telaşlı hareketi nedeniyle ayağa kalkan Gami'nin eli kılıfına doğru gitti. Esteban onu görmezden gelerek 50 kilo fazlası olan iri vücudunu mümkün kıldığı ölçüde bir çeviklikle odanın diğer ucuna doğru koşturdu. Tam tuvaletin kapısına yetişmişti ki tesisattan gırtlaktan çıkarcasına gurultulu bir su sesi duyuldu. Tuvaletin kapısını çarparak kapattı. Hemen ardından gayzer gibi fışkırarak tavana çarpan suyun sesi duyuldu. Yeni ve daha keskin bir koku küçük odayı tamamen kapladı.
''Bunun için kusura bakmayın'' dedi Esteban. ''Sank bizim foseptik sistemiyle uğraşıyor. Pek başarılı olduğunu söyleyemem doğrusu.''
''Eğer bir şey saklıyorlarsa bile bulmak istediğimden emin değilim.'' dedi Erkatahani komutanına fısıltıyla. ''Haklısın.'' dedi Gami cevap olarak. ''Bu körfezle bu dangalağa ya da onun külüstür mavnasına güvenecek tek bir kaçakçı bulamazsın.'' Kaçakçılığı eski geçerli ve asil bir gelenek olarak gören Gami espri yapmıyordu. Esteban'a dönerek, ''Kaptan, anladığım kadarıyla geminizi tamir etmekle meşgulsünüz.'' ''Evraklarınız da düzgün görünüyor. O yüzden sizi daha fazla meşgul etmeyelim.''
''Emin misiniz?'' diye sordu Esteban tek kaşını kaldırarak. ''Size bir gemi turu yaptırabilirim.''
''Gerek yok.'' dedi Gami ayağa kalkarken.
Nasıl isterseniz. Esnafın önlerine düşerek onları ofisten çıkarttı ve loş koridorlardan geçerek tekrar güverteye vardılar. Öğleden sonra güneşinin göz kamaştırıcı ışıkları özellikle geminin karanlık dehlizlerinden sonra neredeyse can yakıyordu. Norego'nun arkasındaki puslu ufkun oluşturduğu fonda tankları ham petrol dolu 350 metrelik bir süper tanker kuzeye doğru yol alıyordu. Gamibordo iskelesinde Esteban'ın elini sıkarak ''Eğer dümendeki sorunu yarına kadar halledemezseniz Bandar Abbas liman yetkililerine haber verin. O zaman teknenizi gemilerin yolundan uzaklaştırıp limana çekmeleri gerekebilir.'' dedi.
''Bu adamımızı yakında adam ederiz.'' dedi Esteban. ''Yorgun olabilir ama yaşlı Norego hala hayat dolu.''
Gami adama kuşku dolu bir bakış attı. Katahani ile birlikte merdivenlerden indi ve adamlarını selamlayarak bota bindi. Halatı çözer çözmez hızlanan bot tuzlu karanlık sularda temiz beyaz bir iz bırakarak hızla yorgun şilepten uzaklaştı. Esteban korkuluklara dayanarak belki bir dönüp bakan olur diye İran teknesine el salladı. Ama gözüken oydu ki İranlılar Norego'dan olabildiğince çabuk uzaklaşmak istercesine hızla yol alıyorlardı. Kaptan kocaman göbeğini kaşıyarak devriye botunun uzaklarda gözden kayboluşunu izledi. Artık bir nokta haline gelmişti ki üst güvertede ikinci bir adam belirdi. Bir tutam kestane rengi saçı, üstü tamamen açılmış kafasının kenarlarına dökülen bu adam Esteban'dan daha yaşlıydı. Dikkatli kahverengi gözleri ve kaygısız bir havası vardı. İyi korunmuş formuna rağmen hafifçe göbeklenmişti.
''Ofisimdeki mikrofonun yenilenmesi gerekiyor.'' dedi lafa doğrudan girerek. ''Hepinizin sesi helyum gazı çekmiş çizgi film kahramanları gibi geliyordu.''
Kaptan dişlerinin arkasına koydu, gazlı bezleri çıkarmak için bir süre uğraştı. Bir anda yanaklarının tombul hali yok oldu. Ardından kahverengi lensleri çıkararak yeniden şaşırtıcı derecede mavi gözlerine kavuştu. Şapkasını ve altındaki yağlı peruğu da çıkarınca dönüşüm tamamlandı. Yaşlı ve talihsiz deniz kurdu yerini sert hatlı yakışıklı bir adama bıraktı. Doğal sarışındı ve saçlarını alabroz kestirmişti. Sakallar takma değildi ve tıraş olmak için sabırsızlanıyordu. Ama buna daha zaman vardı. İran karasularından çıkana kadar yeniden MV Norego'nun kaptanı Ernesto Esteban'ı oynaması gerekebilirdi.
''Alvin, Simon ve Theodor, işte biz buyuz.'' dedi Juan Rodriguez Cabrillo sırıtarak.
Dipnot, Alvin, Simon ve Theodor, Amerikalı piyanist şarkıcı Rose Bagdasaryan tarafından yaratılan ve karakterleri üç çizgili sincap olan animasyon müzik grubunun üyeleri.
''Panik düğmesine bastığını duydum.''
Ofisteki masanın altında Cabrillo'nun çeşitli durumlarda kullanabileceği gizli kumanda tuşları vardı. Bir tanesi Eddie Seng'i harekete geçirerek talihsiz bir mühendis rolü yaptırıyordu. Aynı anda da çalışmayan tuvaletin altındaki borulara gizlenmiş bir pompayı çalıştırarak klozetin volkan gibi püskürmesini sağlıyordu. Mide bulandırıcı bir koku için suya ayrıca bazı kimyasallar da eklenmişti.
''Asteğmen Gami Sherlock Holmes'çuluk oynayıp etrafa bakmak istedi.'' dedi Cabrillo. ''Max Hanley'e, Max Hua'nın başkanı olduğu şirketin başkan yardımcısıydı. Sence geri gelirler mi? Sabah hala buradaysak bundan emin olabilirsin. O zaman burada olmamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız.'' diye karşılık verdi Hanley. Gözlerinde kurnazca bir ifade vardı.
İki adam üst güverteye çıktı. Önde Juan, içi paspaslar süpürge ve temizlik malzemeleriyle dolu olan ve daha önce hiç kullanılmadığı anlaşılan bir malzeme odasına girdiler. Derin bir eviyenin kulplarıyla sanki bir kasanın şifresini açıyormuş gibi oynamaya başladı. Belirgin bir tık sesi duyuldu ve arka duvar, her tarafı halı döşeli bir koridoru ortaya çıkaracak şekilde birdenbire açılıverdi. Koyu renk mağın kaplı duvarlar, sıcak ışıklar yayan avizelerle dolu tavan, fonksiyonel saç duvarlar ve ucuz muşamba döşemelerin yerini almıştı. İran donanmasını kandırmak için kılık değiştiren Cabrillo gibi Norego da göründüğünden çok farklıydı. İşin doğrusu adı Norego bile değildi. Baş ve kıçtaki yazılardaki mıknatıslı harflerle oynayarak aslında Oregon olan ismi Norego'ya çevrilmişti. Orijinal olarak kereste taşımak üzere imal edilen gemi Kanada ve Amerikan kerestelerini Japon ve diğer Asya pazarlarına naklederek 20 yıl Pasifik'te mekik dokumuştu. 11 bin tonluk şilep sahiplerine çok iyi hizmet etmişti. Ancak zamanın yarattığı yıkımdan kaçamamıştı. Tüm yaşlı gemiler gibi o da işe yarar ömrünü tüketmek üzereydi.
Gövdesi paslanmaya, motorları yeni oldukları zamanki kadar verimli çalışmamaya başlamıştı. Sahipleri deniz ticaret dergilerinde ilanlar vererek hurda fiyatına satışa çıkarmışlardı. Bir zamanlar şirketin gurur duydukları amiral gemisinin şimdi ton başına birkaç dolardan fazla etmeyeceğini biliyorlardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.